İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'le Amentü Hassasiyeti çerçevesinde mevzuları ele alıyor. Selefimizin görüşlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Malumunuz Ebu Hanife Hazretlerine ait görüşleri ihtiva eden El Usul El Münif adlı eserden devam ediyoruz. En son bidat mevzuna gelmiştik hocam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bidatla ilgili bidat nedir? Bidat dışındaki yani sünnet bir hidayet kaynağıdır. Bidat hidayet kaynağı olamaz konularına gelmiştik.
Evet.
İmam Ebu Hanife Hazretlerinin Osman el-Betti'ye yazmış olduğu Er-Risale isimli mektubundan örnekler okuyorduk hocam. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, imamımız Ebu Hanife Hazretleri insanların uydurduğu bid'atlarla, sonradan ihdas ettiği bid'atlarla hidayete ulaşılmaz demişti. Orada kalmıştık.
وَلَا
ف۪يمَا اَحْدَثَ النَّاسُ وَابْتَدَعُوا اَمْرٌ يُحْتَدَى بِهِ. Yani insanların ihdas ettiği ve uydurduğu şeyler kişiyi hidayete götüren işler değil. Oralarda hidayet yok. O uydurulmuş bid'atlarda hidayete götürme özelliği yoktur. Demiştik ve bid'at nedir? Buna bu meseleyi biraz açalım demiştik. Orada kalmıştık. Oradan devam edelim inşallah. Gerçi bu sözlerin hemen devamında İmam Ebu Hanife Hazretleri bu şeyi açacak. İsterseniz o cümleyi de okuyalım. Ondan sonra şey yapalım. وَلَا الْأَمْرُ اِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنِ وَدَعَى اِلَيْهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. İmamımız İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, kendisine uyulacak olan, dikkate alınacak olan, ölçü olarak alınacak olan şey Kur'an-ı Azimüşşan'ın getirdikleridir. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davet ettiği, çağrısını yaptığı şeylerdir. Bunlardır asıl olan yani. Evet. Bunları asıl olarak alacağız. Ve kâne aleyhi ashabuhu radıyallahu anhum hatta teferrakan nas. Bir de üçüncü olarak Ashab-ı kiram aleyhimur rıdvan haziratının üzerinde bulunduğu çizgi, yaşantısı, ameli, telakkisi bunlardır. Ta ki insanlar ashab-ı kiram asrının sonlarına doğru bid'at oluşumlar başladı. İnsanlar fırkalara ayrılmaya başladılar. İşte o döneme kadar diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri, sahabe-i kiramın bir bütün olarak, yek vücut olarak bize naklettiği şey, üzerinde bulunduğu şey, hayat tarzı, tasavvur, telakki, iman, itikat, ahlak, ibadet, amel, ahkam.
Yani tefrika çıkıncaya kadar
evet,
sahabe-i kiramın naklettiği sünnettir, sünnet olan. Evet.
Dindir, dindir.
Din odur. Biz,
İmam Ebu Hanife Hazretleri burada bize dini naklediyor, bize dini tarif ediyor.
Hidayete götüren şey.
Bunlardır.
Evet.
Şimdi dolayısıyla ben Kur'an'dan başka bir şey tanımam diyen insanlara diyeceğiz ki bizim imamımız öyle demiyor bakın. Diyor ki el-emru illa ma caa bihil Kur'an. Asıl olan Kur'an'ın getirdiğidir.
Bir.
Onun dışında başka bir şey kabul etmiyoruz. Bir. İki. Ve daa ileyhi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin davet ettiği, tebliğini yaptığı, çağrısını yaptığı şeydir. Üç. Ve kâne aleyhi ashabuhu radiyallahu anhum. Hatta teferrakan nas. Yani bid'at oluşumlar ortaya çıkana kadar ashab-ı kiramın üzerinde bulunduğu çizgi bu üç şeydir bizim için din olan. Şimdi biz bunu bugün bazen söylediğimizde bu şekilde bazı insanlar, bazı gençler yanlış anlıyor ya da bazı bilinçli odaklar bu sözleri çarpıtıp insanların yanlış anlamasına sebebiyet veriyor. O da şudur. Biz diyoruz ki din Kur'an'dır, sünnettir ve sahabe-i kiramın icmağıdır.
Bak. Ehl-i sünnet tanımı da değil mi hocam?
Budur. Şimdi diyorlar ki siz bir tarafta Kur'an dediniz tamam, sünnet hadi neyse bir kısım o da tamam ama sahabe dediğiniz insanlar beşerdir. Siz vahiy ile beşeri birbirine nasıl eşitlediniz? Bir beşerin yaşantısı nasıl din olur?
Evet.
Tabii bu arıza bize dinin tek kaynağı vardır, o da Kur'an'dır şeklindeki propagandadan geliyor. Kaynak orası. Oysa İmam Ebu Hanife Hazretleri böyle demiyor bize. Dini bu şu demektir. Dinin kaynağı vahiydir ve vahye dayanan şeylerdir. Aslında olay bu, evet, tarif bu.
Evet. Bir de ittifak var hocam. Yani sahabe-i kiram ashab-ı kiram onun üzerine ittifak ediyorlar.
Elbette,
görüş.
Elbette.
Herkes bu budur diyor yani. Bu konuda bir tartışma yok o zamanda.
Evet, dolayısıyla bizim için asıl olan, bağlayıcı olan, ölçü olan budur. Kur'an-ı Azimüşşan, sünnet-i seniyye ve sahabe-i kiramın ittifakı. İmam Ebu Hanife buraya dikkatimizi çekti ve devam etti. Ve emmâ mâ sivâ zâlik fe mubtedaun ve muhter. Bunların dışında kalanlar, Kur'an-ı Azimüşşan, sünnet-i seniyye ve sahabe-i kiram, bunların dışında kalan şeyler, mubtedaun sonradan icat edilmiş şeylerdir ve muhtet sonradan ortaya konulmuş, evet, asılsız, köksüz şeylerdir. Evet, buradan şimdi bid'at konusuna geçelim ve orayı biraz açalım. Aslında İmam Ebu Hanife Hazretleri tarifi burada verdi. Fakat bu mücmel bir tarif. Evet. Bu tarifi biraz tafsilata kavuşturmamız lazım. Muhtesat, yani bid'at dediğimiz şey iki alanda oluşur. İtikat alanında ve amel alanında.
Yani cep telefonu kullanmak
bid'at değil mi? Yani. Ha, yani dinin aslını, özünü ilgilendiren şeyler olacak. Ya itikadı ilgilendirecek veya ameli, ahkamı, ibadeti ilgilendirecek.
Din yani.
Tabii. Dinin aslı, özü. Birincisi bu. Yani bir şeye bizim bid'at diyebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'e aykırı olacak, sünnet-i seniyyeye aykırı olacak, sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu şeye, tutuma, çizgiye aykırı olacak. Biz buna bid'at diyoruz. Bu da itikatta olur, amelde olur. Peki, zaman değişiyor, şartlar değişiyor, ortaya zaman içerisinde yeni telakkiler çıkıyor, yeni uygulamalar çıkıyor. Biz bunların tamamını red mi edeceğiz?
Evet.
Bunların tamamı bid'attir, mezmumdur, kötülenmiştir, reddolunmalıdır diyerek tamamını red mi edeceğiz? Evet, tam burada çirkin bid'at, güzel bid'at, bid'atı hasene, bid'atı seyyiye gibi bir ayrım gündeme geliyor. Bu ayrımı nereden yapıyoruz? Bunun dayanağı nedir? İmam Ebu Hanife Hazretleri burada tek bir tür bid'attan bahsetti. Evet. Fakat biz diyoruz ki bid'atlar ikiye ayrılır. Çirkin bid'at, güzel bid'at ya da bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye. Şunu bilelim ki bunun temeli de gene sünnet-i seniyyeye dayanıyor.
Bu ayrımın
yani bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye ayrımının temeli de gene sünnet-i seniyyeye dayanıyor. Zira Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa,
evet,
onun sevabı ve onunla amel edenlerin sevabı onlardan eksiltilmeksizin kendisine verilir. Ve men senne fil islami sünneten seyyiyeten fe aleyhi vizruha ve vizru men amile biha. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, o açtığı çığırın, kötü çığır açmış olmanın vebali ona yüklenir. Onunla amel edenlerin vebali de onlardan eksiltilmeksizin ona bir hisse ayrılır oradan. Şimdi burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dikkatimize sunduğu bir şey var. Bu din tamamlandıktan sonra, vahiy kapısı kapandıktan sonra din içerisinde güzel bir çığır açmak da mümkündür, kötü bir çığır açmak da mümkündür.
Din içinde.
Din içinde. Dinin aslını, özünü ilgilendiren hususlarda yani. Kim güzel bir çığır açarsa sevabını alır. Kim kötü bir çığır açarsa günahını yüklenir.
Vebalini yükler.
İşte biz buradan hareketle diyoruz ki sonradan ortaya çıkarılmış şeyler, sonradan açılan çığırlar hepsi bir değil. İyisi var, kötüsü var. Ve bir hassasiyet göstererek biz bu hadisi şerifte ifade buyurulduğu gibi sünnet-i hasene, sünnet-i seyyiye demiyoruz. Çünkü sünnetle kötü, çirkin kelimelerini bir araya getirmek istemiyoruz. Bizim
sünnet
dili
kavramsallaşınca artık.
Evet.
Yani kendi kelime bağlamından koptu zaten. Evet.
Evet. Ve bu bizim nezahetimize de uymaz zaten. Yani evet. Sünnet-i seniyye algımıza, tasavvurumuza da uymaz. Kötü sünnet demeyiz biz.
Evet.
Onun için güzel bid'at, kötü bid'at deriz. Sünnet-i seniyyede geçmiş olsa bile sünnet-i hasene, sünnet-i seyyiye demeyiz.
Demeyiz.
Evet, bu hadis-i şerif bize ifade buyuruyor ki az önce de söylediğim gibi dinin aslını özünü ilgilendiren hususlarda iyi şeyler yapmak da mümkün. Sonradan ihdas edilmiş şeyler anlamında kötü şeyler yapmak da mümkün. Burada kastedilenler kötü olanlardır. Peki bunun arasını nasıl açacağız? Yani bir şey iyi bid'at mıdır, kötü bid'at mıdır? Bunu nasıl tespit edeceğiz? Bunu kim tespit edecek? Bir kere hemen söyleyelim ki bu iyi bid'at, kötü bid'at ayrımı dediğim gibi sünnet-i seniyyede yerini bulmuş bu ayrım sahabe-i kiram döneminden itibaren kullanımda olmuş bir ayrımdır.
Evet.
Daha evvel nakletmiştik Hazreti Ömer Efendimizin bizzat kendi başlattığı teravih uygulaması için ni'metil bid'atu hadihi demişti. Hatırlarsanız.
Evet, evet hocam.
Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi başlattığı bir uygulamaya bid'at demiş. Artı o bid'atı da güzel bid'at olarak ifade etmiş. Ni'metil bid'atu hadihi. Bu sebeple zaten bu ayrım dilimizde böyle kolayca yer etmiş. İmam Şafii Hazretleri güzel bid'at, kötü bid'at ayrımını fiilen kullanıyor.
Evet, yani kaynakta
açık var. Açık bir şekilde var, kullanıyor. Ölçümüz nedir? Bir şey, bir bid'at neye göre güzel olur, neye göre çirkin olur? Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur. Eğer bir bid'at, yani sonradan ortaya konulmuş olan uygulama, tasavvur, düşünce, söz, kavil, amel ne olursa olsun, evet, bid'at hepsini kapsar. Yukarıda İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin dikkatimize sunduğu üç ölçüye aykırı düşmüyorsa bu bid'at-ı hasenedir.
Evet, ölçümüz önümüzde. Üç,
evet,
tane. Evet.
Kur'an-ı Azimüşşan, Sünnet-i Seniyye ve Sahabe-i Kiram.
Evet.
Herhangi bir uygulama bu üçünden birine aykırı düşüyorsa bid'at-ı seyyiedir, reddedilmelidir.
Evet.
Uygun düşüyorsa bid'at-ı hasenedir, kabul edilmelidir.
Evet.
Bu uygunluk, aykırılık meselesi de böyle bir kelimeyle söylüyoruz ama
evet,
bunun da tafsilatı var.
Kriterler
yani
var.
Tabii. Evet. Yani bir güzel bid'at, güzel çığır, sünnet-i hasene yapılması mutlaka zorunlu, gerekli bir şey olabilir. Böyle bir durumda biz bu bid'at vaciptir diyoruz.
Evet hocam.
Bu
vacibe gidiyor yani. Işte.
Tabii ki, tabii ki. Yani Karafi, İz bin Abdüsselam, İbn-i Dakik'il İyid gibi meşhur muhakkık büyük alimlerin uyardığı bir noktadır. Bu yaptığı bir uyarıdır. Öyle bid'at vardır ki vaciptir onu yapmak. Öyle bid'at vardır ki onu yapmak sünnettir, mübahtır. Ama öyle bid'at vardır ki onu yapmak haramdır.
Evet.
Şimdi
tabi Karafi gibi alimler hocam, tabi hassas Furuk gibi hani mesela,
evet, evet.
Ne değildir, nedir ne değildir çok detaya giren ve hakikaten bu alimlerin o tabi o bahse girdiğimiz zaman işin içinden çıkamıyorum. O alimlerin sonuç itibariyle görüşleri çok önemli. Yani bir İslam dünyasında onların bir ağırlığı var değil mi hocam? Yani mesela
tabii ki bu
isimleri yani duyunca İslam ulema tamam herkes bir duruyor yani.
Bunlar muhakkık alimler. Yani tahkik ehli alimler. Bunlar böyle hiçbir alim böyle kafadan atma konuşmaz ama bunlar söyledikleri şeyi mutlaka bir istikrayla söylerler.
Evet.
İncelemişlerdir, araştırmışlardır. Gidebildikleri kadar, güçlerinin yetebildiği kadar götürmüşlerdir bu işi sonuna ve orada bir şey söylemişlerdir. İşte bu da öyle bir istikranın neticesidir.
Onlar yani bid'at vacibe kadar götürüyorlar bid'atı. Yani
vacip bid'atlar bile vardır. Bakın buradan ben onları örnekleriyle okuyayım size. Madem
hocam ben bir çeşitlik olsun diye hani şunu söylemek ehli tahkiki anlatırken
evet,
şöyle derler hocam. Hani ehli tahkik adıyla geliyor. Alttan yerde birisi soruyor. Diyor ki atın kaç ayağı var diye. Bir dakika diyor. İniyor. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ayağı sayıyor. Efendim diyor atın dört ayağı vardır. Yani bu kadar hani ehli tahkiki anlatırken
evet,
böyle örnek verirler. Ehli tahkik kimdir derken hatta yani çünkü ben yukarıdayım. Atın ayaklarını görmüyorum. Benim görmem lazım gibi böyle anlatırlar hocam. Değil
evet
mi? Yani bilmiyorum. Hani, hakikaten güzel o noktada bir farklılık.
Tabii onlar
diye
yani söyledikleri her sözü fiilen araştırarak, tecrübe ederek, her tarafından, her vecihinden bakarak
teknik insanlar
söylemişlerdir. Evet. Mesele odur yani.
Bir farklılık olsun.
Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bu ulemanın verdiği örneklere baktığımız zaman Mesela sahabe-i kiram döneminde bid'at düşünceleri reddetmek için ilim dalları oluşturmak, metotlar oluşturmak, kitaplar yazmak, bunlar sahabede gördüğümüz şeyler değil. Çünkü sahabede bid'at yok yani. Mezmum bid'at yok. Evet. Şimdi sahabe-i kiram döneminde olmayan bir takım bid'at görüşler ortaya çıktı. Kaderiye çıktı, Şia çıktı, Cebriye çıktı, Cehmiye çıktı vesaire. Sahabe-i kirama baksak bunlarla biz nasıl mücadele edeceğiz? Orada bunun bir şeyini bulamıyoruz. Çünkü onların döneminde bid'at ehli yok zaten.
Yok, evet.
Şimdi dolayısıyla bu bid'atlar karşısında sessiz durmak da caiz değil. Evet. Dini muhafaza, müdafaa etmek lazım. Bu bir vecibedir, farzdır. O zaman bir alimin oturup dini müdafaa için bid'at ehlinin iddialarını öğrenmesi, sonra bunları reddetmek için deliller geliştirmesi, bunun için kitaplar yazması, metotlar geliştirmesi bir vacip bid'attır. Yani kelam ilmi diyoruz. Şeyin başında gördük, akaid metnimizin yani başında gördük.
Bid'atçılara cevap vermek vacip bir bid'attır.
Vacip bir bid'attır, evet. Yani çok... Bunun için işte evet, kelam ilmi diye bir ilim dalı geliştirmişler evet. Mesela. Kelam ilmi bid'at mıdır? Bid'attır, evet. Sistem olarak kelam Efendimiz'de yok, sahabe-i kiramda yok, selef asrında yok.
Yani ihtiyaç mıdır?
İhtiyaçtır. Zarurettir, zarurettir.
İhtiyaçtan öte...
Tabii zarurettir
yani.
Dolayısıyla kelam ilmini bu ümmetin tamamı terk ettiğinde tamamı günahkar olur. Bir kısım insanların bunu öğrenmesi ve bu ilmi devam ettirip bu müdafayı yapması lazım. Bu bir hatta farz-ı kifaya bakın.
Evet.
Kelam ilminin kendisi bir bid'at. Çünkü Efendimiz döneminde, sahabe döneminde yok. Bid'at derken bizi izleyenler yanlış anlamasın. Bu mezmum kötü bid'at anlamında değil.
Bid'at-ı hasene.
Bid'at-ı hasene anlamında.
Evet, bid'at-ı haseneyi kullanmamız gerektiğine
evet,
dair
evet.
Gerekçelerimiz bunlar hocam. Yani. Evet.
Şimdi bu aşağıya doğru böyle gider.
Evet.
İnsanların dindarlığının, takvasının, Allah korkusunun, zühdünün, verasının artması için kitaplar yazmak. Efendime söyleyeyim.
Bunlar da sonradan şeyler değil mi?
Tabii bunlar hep sonradan olmuş şeyler. Bu iş için özel mekanlar tahsis etmek, okullar açmak, belli saatlerde belli dersler tahsis etmek. Bütün bunlar sonradan olmuş şeyler. Ama olması gereken şeyler.
Kur'an'ın kitap haline getirilmesi de aynı değil mi hocam?
Sahabe uygulamasında olduğu için biz ona bid'attır diyemiyoruz. Evet, evet. Evet.
Sahabeye geç, evet.
Evet. Evet.
Yani şimdi kendi tarifimize ters düşmeyelim. Kitap, sünnet ve sahabe uygulaması
evet.
Dışındaki. Evet, evet. Hocam. Evet.
İşte camiler yapıyoruz, belli bir mimari stil geliştiriyoruz.
Evet,
bu halk arasında yayılıyor ve bir şehre dışarıdan bakan bir adam burası Müslüman şehridir diye nasıl ayırıyor? Minare varsa.
Yedidünün şehadet parmakları diyor.
Evet. Şimdi minare bid'at mı? Evet bid'at. Sahabe asrında yok, Efendimiz zamanında yok. Ama şimdi gelin hadi minareden vazgeçin. Bu şeair olmuş İslam için adeta. Alameti farika olmuş yani.
İslam şehirlerini, medinelerini
evet.
Tanımımızda evet.
Ve tabii bunların mukabilinde mezmum bid'atlar var, çirkin bid'atlar var. Onları saymaya gerek yok. Tabii. Bu çizdiğimiz çerçevenin dışında kalan, bir sünneti iptal eden, bir İslami emri uygulamayı, hükmü iptal eden, onun yerine kendisini ikame eden her şey kötü bid'attır, çirkin bid'attır. Ölçüyü, kaideyi böyle koyduğumuzda ayrımı yapmak da kolaylaşır. Herhangi bir bid'at, herhangi bir hükmü, uygulamayı iptal edip onun yerine geçiyorsa evet. Bu kötü bid'attır.
Evet hocam, çok bu tespit önemli yani.
Evet. Yani Kur'an'ın bir hükmünü, sünnetin bir hükmünü veya sahabenin bir icraatını iptal edip onun yerine geçiyorsa bu çirkin bid'attır.
Yani ortada sahabe uygulaması var veya sünnetten bir görüş var. Kur'an'dan bir var. Yani yeniden bir şey koymaya gerek zaten evet. Var yani. Olan evet. Bir şey yeniden bir ilave değiştirme.
Evet.
Değil mi hocam? Bazen de olan bir şeyi üzerine değiştirmeler yapılıyor.
Tabii o da bid'attır. Yani, o da bid'attır. Şimdi bu bahsi kapatmadan bir noktaya daha değinelim. İmam Rabbani Hazretleri gibi, Maliki fukahadan Ebu İshak Eş-Şatibi gibi yıldız isimler den bazıları bid'atın hasenesi seyyiyesi olmaz demiştir. Bid'at bid'attır ve hepsi mezmumdur, terk edilmelidir. Bazen bu bir işkal gibi görünür, bir çelişki gibi görünür, problem gibi görünür. Bunu nasıl hallederiz diye sorarlar bize. Bunun cevabı şudur, bu imamlar, bu büyük insanlar bizim bid'at-ı hasene dediğimiz şeye sünnet diyorlar.
Evet.
Yani halk dilinde bunlar bid'at-ı hasenedir. Mesela diyelim ki tesbih kullanıyoruz. Değil mi?
Sünnet, evet hocam.
Sünnet diyor buna, bid'at demiyor.
Evet.
Onun için bid'at kavramını hasseten bid'at-ı mezmumeye hasrediyor.
Evet.
Bid'at dediğimde ben bid'at-ı mezmumeyi anlatırım diyor. Onun dışında bir şey anlamayın benden
evet.
diyor. Dolayısıyla bid'at bid'attır, hasenesi seyyesi olmaz derken bunu kastediyor. Öbürü zaten onun evet. gözünde bid'at değil.
Bunları kullananlar da malum yani.
Evet.
Herkes tarafından müseccen alimler.
Ha, bu bir şeydir, ıstılahtır yani. La muşahhate fil ıstılah. Sen niye öyle dedim, sen niye böyle dedin diyecek evet. alimiz yok. Her alimin bir dili var, terminolojisi var. Onu kullanıyor.
Hocam bid'atla ilgili baya bir tanımlama yaptık ama
evet.
kıymetli dinleyenlerimizin şöyle bir daha toparlayıp bazı ikazları, uyarılarını
hay hay.
Onları bir alırsak hocam inşallah.
Buyurun. İnşallah. Şimdi bid'at derken biz genellikle zihnimiz kayar ve ameli bid'atları düşünürüz.
Evet.
Bunlar da önemlidir. Bunlara da bulaşmamak lazım. Bunları da hayatımıza sokmamak lazım. Ama bunlardan daha önemli ve öncelikli bir kategori var. O da itikadi bid'atlar.
Evet, bizim programımızı da özellikle ilgilendiriyor
evet,
hocam.
Evet. Dolayısıyla biz öncelikle insanımızın hayatından bu itikadi bid'atları ayıklayıp seçip atmak zorundayız. Günümüzde çok yaygın çünkü.
Evet, evet.
Adı da konulmadığı için, bu bid'attır diye birisi bunu işaretlemediği için insanımız onun bid'at olduğunu anlamakta zorlanıyor.
Evet.
Yani bir insan dese ki Kur'an'dan başka kaynak tanımıyorum, bu bid'attır.
Evet. Yani çünkü Kur'an'dan başka kaynak tanımıyorum demek
bid'attır. İtikadi bid'attır bakın.
Evet,
ameli
evet.
bid'at değil, itikadi bid'attır.
İtikadi bid'attır.
Ben hadisleri kabul etmiyorum. İtikadi bid'attır.
Bid'at-ı seyyiyedir hocam.
Bid'at-ı seyyiyedir.
Evet,
ve bu tehlikeli bir bid'attır. Yani bid'at-ı hasene içerisinde farzlar var, vacipler var, sünnetler var. Bid'at-ı seyyiye içinde de kişiyi ta küfre kadar götürebilecek, Allah korusun, ağır bid'atlar var. Yani mekruh bid'atlar var, haram bid'atlar var.
Küfre
bir de kişi,
götüren.
Tabii yani ehli bid'at içerisinde bid'at-ı küfre varmış olanlar var. Dolayısıyla buna son derece dikkat etmek lazım. Hadis-i şeriflerin, sünnet-i seniyyenin reddi şu veya bu gerekçeyle hiç fark etmez. Ben hadislerin, çünkü işin içine beşer unsuru girdi, doğru nakledildiğini, doğru zapt edildiğini düşünmüyorum, bana güven telkin etmiyor, onun için elimde sağlam kaynak Kur'an var filan gibi bir takım metodolojik argümanlar kullanmış olsa bile bunun bid'at olduğunu söylemekte tereddüt etmememiz lazım. Bu bakımdan bid'at ehlinden uzak durmamız lazım. Sözleri, söylemleri bize ne kadar cazip gelirse gelsin, dili ne kadar güzel kullanırlarsa kullansınlar, dile getirdikleri delilleri ne kadar ustaca getiriyor olurlarsa olsunlar, bunlardan uzak durmak lazım.
Hocam insan etkiye açık bir varlık yani.
Evet.
Etkilenir daha sonra. Yani oturup kalktığımız çok oluyor hocam. Yani dinliyoruz,
evet.
kaptırıyoruz. Evet. Daha sonra çünkü itikadi nokta çok hassas bir nokta. Daha sonra savrulduğumuzu hissediyoruz yani.
Evet.
Hakikaten.
Yani ya bu adamın şu görüşü de kabul edilebilir gibi, yahu kategorik olarak davranmayalım, güzellikleri de var, onları da alalım dediğimiz anda bid'at ehlini dünyamıza sokuyoruz. Bid'at ehli dünyamıza girdikten sonra bid'atlarından arınmış olarak girmiyor. Bid'atlarıyla beraber giriyor.
Evet.
Sonra biz onun hangi sözü, hangi kelimesi, hangi tespiti bid'attır, hangisi değildir, bunu tek tek ayıracak mecalimiz de, zamanımız da, enerjimiz de olmadığı için bir süre sonra o bid'atları kendi elimizle dünyamıza davet etmiş oluyoruz.
Hocam, başka
Allah
bir hassasiyeti
korusun.
De ben hani dile getirmek istiyorum. Mesela belki bazı, mesela zat halileriniz, Ebu Bekir Sifil olarak, belki siz onu dinleyip ayırt edebilirsiniz. Ama sizin takipçiniz birisi, bak hocam onunla beraber oturup
evet,
kalkıyor
evet,
deyip
evet.
ayırt edemeden dünyasına onu sokmuş evet. olabilir. Hani bu da ayrı bir şey. Mesela
doğru.
önde insanların dikkat etmesi gerekiyor.
Allah
yani tavır koyması.
Eyvallah.
Yani belki siz ayırabilirsiniz. Birileri ayırabilir ama taklit eden veya sevenleriniz var. Nüfuz
evet.
alanlarınız var. Yani bunları da hani göz önüne almak
tabii
gerekiyor.
Ki,
yani.
Tabii ki.
Evet,
Allah
yani
razı olsun.
Bu noktada önemli.
Allah razı olsun. Evet. Aklıma bir şey geldi, bu yani dışarıdan bakıp insanların bir hüküm çıkarması, bir netice çıkarması bağlamında büyük kıraat alimlerinde Nafi var malum. İmam Malik rahimehullah Nafi'nin insanlara namaz kıldırmasını doğru bulmuyor.
İmam Malik.
Sebebini sorduğunda Nafi'ye diyor ki, sen kıraat imamısın diyor. Bir gün insanlara namaz kıldırırken hasbel beşer dilin sürtse, arkandaki cemaat bu kıraat imamıdır, bu yanlış yapmaz diye, o yanlışı alır senden bir kıraat diye benimser.
Evet.
Onun için özellikle cehri kılınan namazlarda insanlara imamlık yapmamaya dikkat et diyor.
Hocam çok enteresan yani gerçekten. Tefrikaya neden olacak hiçbir şey yaptırmıyorlar.
Evet, evet. Son derece büyük bir hassasiyettir bu. İmam Leys bin Sa'd, İmam Ebu Hanifelerin çağdaşıdır kendisi. Diyor ki, bid'at ehlinin su üzerinde yürüdüğünü görsem bile ben o adamdan bir şey kabul etmem.
Doğru bir şey bile kabul etmiyor yani.
Su yüzünde yürüdüğünü görsem bile diyor. Yani işte şöyle düzgündür, böyle keramet ehlidir, şöyle amel ehlidir, şöyle samimidir, böyle fedakardır, böyle İslami hizmetlere düşkündür vesaire falan. Bakın İmam Leys bin Sa'd diyor ki, su yüzünde yürüdüğünü görsem bile o adamdan bir şey kabul etmem. Bu sözü İmam Şafii rahmetullah'a naklediyorlar. İmam Şafii diyor ki, o gene hafif söylemiş. Ben bidat ehlinin havada uçtuğunu görsem bile onun makbul addetmem. Havada uçtuğunu görsem bile.
İmam Şafii Hazretleri.
Evet. Abdülgani en-Nablusi, malum bu Tarikat-ı Muhammediye'yi şerh eden büyük bir dirayet ehli, Zülcenahayn alimlerden, diyor ki, bid'atla amel yapılan amelin zararı sünnetin terkinden daha büyüktür. Yani bir amel işliyorsunuz ama bid'at bir amel işliyorsunuz. Bid'ata esas alarak amel işliyorsunuz. Bu o kadar zararlıdır ki diyor, bir kimsenin sünnetle ameli terk etmesinden daha büyük bir zarardır diyor. Bid'at deyip geçmeyelim dolayısıyla, bu ikazları da yapmış olalım inşallah. Ve kâle fî rivayeti Ebi İsme el-Mervezi, bu Ebu İsmet Nuh el-Mervezi, İmam Ebu Hanife'nin talebelerindendir. Aynı zamanda büyük bir kıraat imamıdır.
Evet.
O İmam Ebu Hanife'den naklen diyor ki, فَمَا اَحْتَتَ النَّاسُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْاَعْرَاضِ وَالْاَجْسَامِ فَمَقَالَاتُ الْفَلَاسِفَ عَلَيْكَ بِالْاَتَرِ. Bazı insanların sonradan uydurduğu bir takım kavramlar vardır diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Bu da arazlar, cisimler, cevherler vesaire gibi felsefe kökenli kavramlardır bunlar.
Evet.
İlk defa felsefecilerde görülüyor bu kavramlar. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bu kavramlardan uzak durun. Bunları kullanmayın. Aleyke bil eter, rivayete sarılın.
Evet.
Ve tarikati selef, selefin yoluna, tarzına, tavrına sarılın. Şimdi burada da tabii biraz durmamız lazım. İmam Ebu Hanife Hazretleri selef derken sahabe-i kiramı kastediyor. Kendisi de tabiinden çünkü, kendisi evet. de selef. Burada İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin selefe
vurgu yapmasını,
kendisi de seleften olmasına rağmen selefe vurgu yapması ve bu kavramları bid'at sayıp bunlardan uzak durun demesi üzerinde durmamız lazım. Kasıt nedir? Kasıt şudur. İmam Ebu Hanife Hazretleri henüz kelam ilminin yerleştiği bir dönem değil, onun yaşadığı dönem.
Evet.
Kelam ilmi daha sonraları özellikle Mutezili kelamcılar vasıtasıyla İslam dünyasına taşınacak. Sonra Ehl-i Sünnet Usulü'd-Din Tevhid uleması bu kelam ilminin esaslarını, mekanizmalarını Ehl-i Sünnet itikadının muhafazasında işe yarar şeyler olarak gördükleri için alacaklar ve onu ehli bid'at kelamcılara karşı
kullanacaklar.
Onu bir silah olarak onlara yönlendirecekler. İmam Ebu Hanife Hazretleri burada kendisi kelam ilminin bid'at olduğunu söylemiyor. Bu kavramları kullanmayın diyor. Başında, bu metnin başında görmüştük. Yeri geldi bir daha atıf yapalım. Talebesi soruyordu İmam Ebu Hanife Hazretlerine, sahabe-i kirama yeten şeyler size yetmedi mi ki şimdi kelam ilmini kullanıyorsunuz? Bid'at değil mi bu anlamında? İmam Ebu Hanife orada çok güzel bir örnek vermişti. sahabe-i kiram düşmanı olmadığı için silah taşıması gerek, taşıma ihtiyacı duymayan adama benzer demişti.
Ne zaman kelam görsem hocam silah.
Eyvallah.
Yani düşman.
Ama bizim bugün düşmanımız var diyor. Dolayısıyla bu silahı taşıyacağız. İşte kelam ilmini bid'at olarak görmüyor İmam Ebu Hanife. Evet, bu ilmin kavramlarının felsefecilerin kullandığı anlamda bünyeye taşınmasına zararlı, taşınmasını mahsur buluyor.
Yani çıkış noktası olarak hadisi almak, çıkış noktası olarak ilk başta
selefi almak,
onları almamak yani araz. Yani
evet, bunları noktası, almamak. Evet.
Buna çıkarken yani.
Evet. Hocam. Şimdi tabii İmam Ebu Hanife dediğimiz gibi rahimehullah kendisi de seleften olduğu için bu hassasiyeti onda görmemiz çok normal.
Evet hocam.
Ama diyelim ki İmam Ebu Hanife bu sözü söylediği dönemden 200 sene daha sonra yaşasaydı, ehli kelamın, mutezili kelamcıların, felsefecilerin İslam ümmetine ne türlü bid'at görüşleri bu kelam vasıtasıyla soktuklarını müşahede etseydi, o zaman alacaktı bu silahı, onlara döndürüp onlara karşı kullanacaktı. Bunda şüphemiz yok. Çünkü kelam ilminin kendisine itiraz etmiyor dediğim gibi İmam Ebu Hanife Hazretleri. Bir takım kavramları kullanmayın diyor. Aleyke bil eser ve tarikatü selef. Şimdi bu aleyke bil eser, yani rivayete tabi ol ve tarikatü selef, selefin metoduna, yoluna, tarzına, tavrına tabi ol. Burada duralım.
Evet hocam.
Şimdi günümüzde bu dili kullanan bir kısım çevreler var biliyorsunuz. Biz işte selef ne yapmışsa onu yaparız, rivayette hadiste ne gördüysek onu yaparız. Selefi diyoruz bunlara. Onlar da kendilerine selefi diyor zaten. Şimdi bu söylemle selefilerin söylemi görünüşte birbiriyle örtüşüyor.
Evet, aynı görünüyor.
Aynı görünüyor. Burayı biraz açmamız lazım ki İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın
seleften kasıt nedir hocam? Evet.
Birincisi bu, ikincisi de bu sözün altında ne var? Yani aleyke bil eser derken İmam Ebu Hanife Hazretleri neyi kastediyor? Ve tarikat-ı selef derken neyi kastediyor? Şimdi aleyke bil eser, rivayete tabi ol.
Evet. Rivayete tabi ol.
Rivayete tabi ol. Biz İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin büyük bir hadis imamı olduğunu biliyoruz. Çünkü bir insan hem müştehit olacak hem hadiste içtihat sahibi olmayacak, hadiste yetersiz olacak, bu mümkün değil.
Evet.
Dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri hadiste de müştehittir, büyük bir hadis alimidir. Böyle olmasına rağmen rivayetleri seçmede, kabul etmede büyük bir titizlik gösterdiğini biliyoruz. Her rivayeti kabul etmiyor. İmam Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki bazen hocamız bir konuda bir içtihatta bulunurdu. Sonra ben Küfe'yi gezerdim. Onun içtihadını destekleyen hadisler toplardım, getirirdim. Derdim ki hocam bakın sizin şu içtihadınızı şu hadisler destekliyor. Alırdı onları, derdi ki bunun şu arızası var at, bunun şu kusuru var at, bunun şu illeti var at. Ben bunları bunun için kullanmadım.
Evet.
Kendi içtihadını desteklediği halde
teknik açıdan bakıyor hadise yani.
Her hadisi kabul etmiyor. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin kendine mahsus rivayet kabul kriterleri vardır.
Onun için mi diyorlar yani çok büyük hukukçu diye yani?
Elbette.
Teknik noktaya çok tabii değer veriyor yani. Evet.
Yani
muhallet olmasında en büyük etki olabilir.
İmam Evzai ile bir şeyi var biliyorsunuz. Namaza başlarken ellerin kaldırılıp kaldırılmaması, rüküye giderken, rüküden kalkarken. Orada İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin rivayet kabul kriterlerinin birisini görüyoruz. O da İmam Evzai ona Nafi Abdullah bin Ömer kanalıyla bir hadis naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüküye giderken ve kalkarken elleri kaldırırdı diye. İmam Ebu Hanife de Hammad bin Ebi Süleyman, İbrahim Nehai, Alkama Esvet ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kanalıyla Efendimiz sadece namazda ilk başlarken elleri kaldırırdı, sonra bir daha tekrarlamazdı rivayetini naklediyor. İmam Evzai diyor ki ben sana Nafi Abdullah bin Ömer diyorum, sen bana İbrahim Nehai, Alkama Esvet diyorsun. Yani benim bu ravilerim, bu hadisin ravileri hadis hıfzında, hadis naklinde çok daha mütebahir insanlar, çok hadis nakletmişler. Sen bana az hadis nakleden adamlardan bahsediyorsun. Bunun üzerine İmam Ebu Hanife diyor ki İbrahim en-Nehai diyor, Nafi'den daha fakihtir. Alkama ve Esved Abdullah İbni Ömer'le karşılaştırıldığında diyor, Abdullah İbni Ömer Hazretleri sahabidir. Sahabilik fazileti vardır. Amenna ve seddakna. Ama fıkıhta onlar Abdullah bin Ömer'den geri değildir diyor. Onun tek üstünlüğü sahabilik faziletidir diyor. Amenna ve seddakna, ona bir şey demem. Ama fıkıh bilgisinde Alkama ve Esved kitabiindendir. Bu ikisi de Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin talebeleridir. Fıkıhta diyor bunlar Abdullah İbni Ömer'den geri değildir. Dikkat et diyor.
Hocam ilk bize yaptığı tavsiyede Recal İlmi'ne ne kadar dikkat ediyor yani.
Evet, tabii, tabii. Dolayısıyla burada aleyke bil eser derken İmam Ebu Hanife hadis nakleden kişilerde şu özelliği arıyor. Hadisi ezberlediği günden başkasına naklettiği güne kadar asla unutmamış olacak. Bu önemli bir kriter. Bir kere bile, bir an bile unutmuş olsa hafıza yanıltır insanı çünkü. Öyle miydi, böyle miydi tereddüt eder, manayla nakleder bu sefer.
Evet.
İki, hadis nakleden ravi mutlaka fıkıh bilecek. Fıkıh bilen ravinin rivayeti, fıkıh bilmeyen ravinin rivayetine tercih edilir. Öbürü hadis hafızı olsa bile.
Evet.
Manayla naklediyorsa bir kimse mutlaka fıkıh bilgisi arıyor İmam Ebu Hanife.
Evet hocam.
Hadislerin önemli bir miktarı biliyorsunuz manayla nakledilmiştir.
Evet, mefhumen evet hocam.
Evet. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife burada fıkıh bilgisi arıyor ravide ki bir kelimenin yerine bir başka kelimeyi koyduğunda bunun hadiste nasıl bir anlam değişikliğine yol açacağını fark eden birisi olsun.
Evet.
Gaflette olmasın, bunu bunun ayırdığında olan bir kimse olsun. Dolayısıyla aleyke bil eser derken İmam Ebu Hanife'nin metodunun süzgecinden geçmiş rivayetleri görmemiz lazım burada.
Evet.
Ve tarikatü selef dediği de İmam Ebu Hanife'nin tabiindir. Yani işte İbrahim Nehai, Alkama, Esved ki bunlar tabiinin büyükleridir. Tabiin de üç tabakadır biliyorsunuz.
Evet.
Tabiinin büyükleri kibar-ı tabiin, evsat-ı tabiin ve sigar-ı tabiin.
Evet.
İmam Ebu Hanife sigar-ı tabiindendir. Tabiinin küçüklerindendir.
Evet.
Burada selef derken tabiinin büyüklerini ve sahabeyi kastediyor İmam Ebu Hanife. Burada selefe ittibadan kasıt da gene ne dediğini bilen kimseler. Yani fıkıh bilen selefle fıkıh bilmeyen selef karşılaştırıldığında fıkıh bilen selefi tercih edeceğiz. Bu sözün altında böyle bir kasıt, böyle bir mana var.
Hocam şimdi vaktimiz de daralıyor ama burada hoca talebe ilişkisinde bizim hani bugünkü anladığımız anlamda bir hoca talebe ilişkisi yok.
Evet.
Hani mesela Ebu Hanife Hazretleri yaklaşık 16 yıl hocam Hamba'da talebelik yapıyor.
Evet.
Yani 16 yıl yani ben hocamın yerine geçeceğim diye de düşünmüyor. Yani bir
tabii,
seviye
tabii,
yok. Yani 16
tabii,
yıl vefat edince iş onlara kalıyor yani.
Evet.
Hocaları vefat edince hiç muttasılan yedikleri işleri tabii sadece onlar ayrı gidiyor yani her şeyleri beraber.
Tabii.
Yani bir yani mesela bugün 40 dakika 50 dakika sınıfta duruyoruz. Topladığımız zaman bir yılda bir hocayla ne kadar karşılaşıyoruz yani.
Evet.
Burada bir maiyet de söz konusu hocam. Yani
hiç şüphesiz.
Hocalarla olan maiyetten onların bir fıkhının gelişmesi söz konusu. Yani biz o dünyaya öyle girmemiz gerektiğini hocam düşünüyorum. Hani
Allah razı olsun. Buna tabii iltizam deniyor teknik anlamıyla. Sabah, akşam, hazarda, seferde her ahvalinde beraber hiç ayrılmıyor hocasında.
Evet. İltizam.
İltizam, yani. Evet.
Onların talip değil, aynı zamanda mültezim insanlar.
İltizam, tabii iltizam tu bi fulan diyor mesela. Falana iltizam ettim, ona yapıştım, sarıldım, hiç ayrılmadım.
İltizam onunla. Duyunca, görünce ne diyeceğiz tamam ya.
Evet.
Maiyet yani, evet hocam.
Evet. Son cümleyi de okuyup kapatalım. Ve iyyâke ve kullu muhtesetin fe innehâ bid'a. Yukarıdaki cümlelerin bir mütemmimi olarak diyor ki, sonradan ihdas edilmiş şeylerden uzak dur, çünkü onlar bid'attır. Bu biliyorsunuz bir aynı zamanda bir hadis-i şerifin de anlamını yansıtıyor bize. Kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Sonradan uydurulmuş her şey bid'attır. Her bid'at dalalettir ve her dalalet ateştedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. İşte burada kastedilen mezmum bid'atlardır. Sonradan uydurulmuş dinde bir aslı olmayan bid'atlardır ve İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bunlardan uzak dur. Evet, burada bırakalım. Vaktimiz evet, dolduysa evet, inşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz
devam ederiz.
Bir Amentu Hassasiyeti programının daha sonuna geldik. Bendeniz Hidayet Erdoğan, Ebu Bekir Sifil hocamla beraber inşallah daha nice programlarda beraber olmayı arzu ediyoruz.
İnşallah.
Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle.
İnşallah.